Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Haziran 2021 günlerden cuma, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Covid-19 vakalarının sayısı dünya çapında 175 milyona yaklaştı. Can kaybı 3 milyon 800 bin civarında. G7 zirvesi İngiltere'de Cornwall'da Biden'ın katılımıyla toplanırken de pandemiyle ilgili açıklamalarda dikkat çekiyor. 1 milyar doz aşı bağışı sözü verecek dünyanın zengin ülkeleri, 500 milyon dozda Amerika'nın vaadi var. Dün ulaştı Britanya'ya, İngiltere'ye, Boris Johnson'la görüştü Joe Biden. Mesajlar vardı, transatlantik bağlarını güçlendirmek amaçlı bir tur olduğunu, Rusya'ya ve Çin'e de mesajlar olduğunu açıklamıştı Amerikan diplomasisi. Tabii pazartesi NATO zirvesi var. Daha sonra çarşamba günü de Biden'ın Putin'le buluşması var. Yoğun bir gündem olacak önümüzdeki bir hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO zirvesine katılacak. Öncesinde Amerika'dan Türk-Amerikan ilişkilerine dair çeşitli başlıklarda mesajlar. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan mesajlar var. Aktaracağım sizlere birazdan. Çok sayıda başlık var tarafların konuşacağı. Bugün programın ikinci yarısında Türkiye'nin, Erdoğan yönetiminin ittifaklar ilişkisine bakacağız. Zirve öncesi ve Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme öncesinde programın ikinci yarısında konuğum Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doktor Fatih Yaşlı olacak efendim. Başka başlıklar da var ama tabii yoğun gündem G7 zirvesi pazar gününe kadar devam edecek. Pandemi, iklim değişikliği, vergilendirme, Rusya ve Çin'e büyük olasılıkla mesajlar, NATO zirvesi, Türkiye-Amerika, Amerika-Rusya görüşmeleri olacak. Tabii Covid notlarını da birazdan aktaracağım size. Orta Doğu'da da birkaç başlık var, yine aktaracağım. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Şam dışındaki sanayi bölgesini ziyaret etti. Mesajlar verdi. İran'la ilgili notlar var, size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim her gün olduğu gibi. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Tabii like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid notlarına baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün yine uyarısını aktarmak istiyorum. Her 10 Afrika ülkesinden 9'u Eylül ayında aşı hedefine filan ulaşamayacak diye açıklama yaptı. Afrika bölümünün direktörü, Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş. Kıta için ek 225 milyon doz aşı ihtiyacı olduğunu dile getirdiler. Vaka sayısı 6 milyona yaklaşmış Afrika'da. Konuşmuştuk iki gün önce Erhan Nalçacı ile Afrika'daki İslamcı terör ve jeopolitik paylaşım mücadelelerini. Pandemi de tabii Afrika'daki sıkıntılara ek bir yük getirmiş durumda. Can kaybı yaklaşık 133 bine ifade ediliyor. Şimdi tabii Afrika değil sadece, başka yoksul ülkelerde de çok sıkıntı var ve G7 dünyanın zengin ülkeleri, birazdan notlarını da aktaracağım size. Birleşik Krallık'ta, Britanya'da toplanıyor. Cornwall'da, Carbis Bay Otel'de buluşacaklar zengin ülkeler. 1 milyar doz aşı bağışı orta ve gelişmekte olan ve yoksul ülkelere. Boris Johnson açıklamalar yaptı taahhütlerine dair. Onlar da 100 milyon dozluk bir katkı yapacaklarını söyledi. Biden düşük ve orta gelirli ülkelere yine 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı vereceklerini, hibe edeceklerini söyledi. Pek çok başlık var burada tabii. Yani Biden'ın söylemleri, işte Amerika 600 bine yakın kurban verdi, biz bu trajediyi biliyoruz dedi Amerikan Başkanı. Ve sorumluluğumuz bizim bağış yapmak. Zaten salgın devam ederken Amerika'da güvende olmayacak dedi ama tabii fikri mülkiyet hakları, aşıların kolaylıkla dünyanın dört bir yanında üretilmesi falan gibi, yani karlardan taviz verilecek noktalara pek girilecek gibi de gözükmüyor. Biraz baskı olunca dünya çapında süslü sözler olarak kaldı Amerikan yönetiminin fikri mülkiyet haklarını bir defalık Covid-19 için kaldırmaktan söz etmesi. Bunun yerine işte Haziran sonuna kadar 80 milyon doz artı G7'de ilan edecekleri 500 milyon 1 milyar dozdan bahsediyorlar COVAX kanalıyla. Tabii 6 milyon dozu Latin Amerika, Karayiplere Amerikan bağışları, 7 milyonu Güneydoğu'ya, Asya'ya, 5 milyonu Afrika'ya gidecekmiş. Amerika için jeopolitik olarak kritik ülkelere gidiyor. Örneğin Venezuela Dışişleri Bakanı Araeza açıklama yaptı ve Covid ödemelerini yapmış olmalarına rağmen aşıların ödemelerinin aşıların gelebilmesi için o ödemelerin ulaşması lazım, onların bloke edildiğini söyledi, bir mektup da yazmış bu konuda. Böyle bir acayip durum. Tabii Venezuela hükümeti ABD için devrilmesi gereken bir hükümet, o yüzden o halkın da aşılanması çok gerekli değil. Aşılarda jeopolitik hesaplarda var. Çin 600 milyondan fazla insanı aşıladığını duyurmuş. 622 milyon civarı, 1 milyar 400 milyon nüfusu var Çin'in. Yaklaşık 845 milyon doz aşı vurulmuş. Ne kadarı ikinci doz, ilk doz bilinmiyor. Bunda şunun şeyi var. 7 aşı var Çin'de uygulanan. Bunlardan 5'i 2 doz vuruluyor. Biri tek doz vuruluyor. Farklı aşılar var çünkü. Birinde 3 doz vuruyorlar. Dolayısıyla daha detay vermemişler efendim. Tabii batıda işler, aşılama daha hızlı gidiyor zengin ülkelerde ama Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü de sıkıntılı, gelecekte ortaya çıkabilecek sıkıntılara işaret eden bir açıklama yapmış. Hans Kluge, sık sık anıyorum ismini. Avrupa'da aşılama hala çok yetersiz diyor. Bir de üstelik şu delta virüsü, dün bahsetmiştim size, artık delta diye Yunan alfabesiyle anılıyor ama Hindistan'da başlayan, Britanya'da şu an vakaların %90'ında delta virüsü görülüyormuş. Yaklaşık nüfusun Avrupa'da %30'u aşılanmış durumda verdiği bilgiye göre. 2 doz aşı birden vurulup tamamen aşılananların oranı da %17. Ama buna rağmen bu toplumsal bağışıklık için %80'lik bir düzeye, 70-80'lik düzeye çıkmak gerektiğini söylüyor. Ve üstelik de delta mutasyonu da tehlike çanları çaldırıyor diyor. Britanya Halk Sağlığı Kurumu araştırma yayınladı. Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca aşılarının tek dozu olduğunda, bu delta virüsü söz konusu olduğunda %33 etkili. Ancak iki dozu olunca %60 ila 80 arası etkinliğe kavuşuyor. Acaba yaz sonunda bir de delta ile mi uğraşacağız diye bir kenara böyle temkinli bir not almak istiyorum bu yüzden. Covid-19 henüz salgın bitmedi, o yüzden önlemleri gevşetmeyin diye de uyardı Hans Kluge ama Avrupa'da aşılama artınca uçuşlar da başladı. Rekor seviyelere ulaşmış Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyet Teşkilatı bu konuda açıklama yapmış. İtalya, İspanya gibi Güney Avrupa zaten turizme açıldı. Yunanistan aynı şekilde. Almanya, hepsinde böyle %30'ar, 40'ar, 20'şer artış var. Bir de dijital COVID sertifikası, hava yolları şirketleri, bir de travel pass denilen bir kolay geçiş için check-in muhabbetinde uçağa biniş aşamasında bir uygulamayı test etmeye başlamış. Almanya'da 2400 civarında vaka son 24 saatte açıklanan, Merkel çok memnun gelişmeler karşısında, aşılama karşısında eyalet başkanlarıyla görüşmüş. Ama diğer yandan da o da delta virüse, varyantına, mutasyonuna dikkat çekmiş, çok hızlı yayılıyor diye bir endişe beyanı yapmış efendim. Rusya'da da artış var. Şubat'tan bir yana ilk defa 12 binlere vaka sayısı bir günde çıktı. 9 bin, 8 bin, 7 binlere inmişti. Orada da önlemleri sıkılaştırmaktan bahsediyorlar ama Rusya 8 ülkeyle uçuşları yeniden başlatma kararı almış. Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mayrutus, Fas, Hırvatistan ve Arnavutluk olacak bunlar. Türkiye henüz 21 Haziran'ı beklemek gerekiyor. Türkiye'de 24 saatte 6408 yeni vaka tespit edildiğini Sağlık Bakanlığı açıkladı. 96'da can kaybı var. 223 bin test yapılmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni grupları aşılama sürecine dahil ettiklerini duyurdu. İşte gıda, üretim, dağıtım, kafe, lokanta, restoran, berberler, kuaförler var. Ayrıca şehir içi, şehirler arası ulaşımda çalışanlar, taksici, dolmuş esnafı, bunları da yarından itibaren dahil ettiklerini duyurdu. Türkiye tabii uçuş bekliyordu. Almanya'dan olumlu haber geldi. 1 Temmuz'dan itibaren Almanya riskli diye ilan ettiği haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olduğu yerlere uçuşları, seyahat uyarılarını kaldıracak. Dediğim gibi Rusya için de 21 Haziran bekleniyor. Olumlu görüşler aktarılıyor bu konuda. Evet, uluslararası politikaya geçelim efendim. Önce Amerika'dan bir not aktaracağım. Texas valisi Amerika'da muhafazakar cumhuriyetçilerin elinde Texas. Greg Abbott açıklama yapmış, haftaya Meksika duvarı inşasına devam edecek, planları açıklayacağım diye. Tabii Trump duvarı inşa etmişti, Biden durdurmuştu ama kucağında kocaman bir göçmen problemi var. Şimdi tabii bir de eyaletlerinde kendi yasal çerçeveleri var. Sınır güvenliği zirvesi düzenlemiş işte polis şefleri, güvenlik yetkilileri falan ve kongre üyelerinin turizm alanına döndü bizim sınır. Duvar yapılmaya devam edecek demiş efendim, böyle bir durum. G7 liderleri bir araya geliyorlar. Aslında geçen sene Trump'ın ev sahipliğinde Camp David'de yapılması düşünülmüştü ama pandemi yüzünden yapılamadı. 1970'lerde ortaya çıkmış bir yapılanma G7, dünyanın zengin 7 ekonomisi. Aslına bakarsanız 1998'de kapitalizme açılışında Rusya'yı da dahil etmişlerdi ama 2014 Ukrayna olaylarından sonra Rusya G8 tekrar G7'ye geri döndü. Asli üyeleri G7'nin Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, Güney Afrika ve Fransa, Japonya ve Avrupa Birliği'nde temsilci düzeyinde katıldığını biliyoruz. Ama konuk ülkeler önemli. Yine jeopolitik tercihleri bize izah ediyor. Avustralya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore'yi davet ediyorlar G7'ye. Yani aslında Çin'e karşı bir dizayn da var burada, gördüğünüz gibi. Güney Kore, Avustralya ve Hindistan'ın liderlerinin davet edilmesi üzerinden. Pandemi sonrası durum, iklim değişikliği ve pek çok başka başlık, ticareti ilgilendiren başlıklarda konuşulacak burada. G7 zirvesine görevli güvenlik ekipleriyle gazetecilerin kaldığı otelde ise vaka görülmüş, Covid vakası. Hemen önlem almışlar efendim. Tabii bir başka tartışma Boris Johnson. İklim değişikliğini de tartışacaklar ama 400 kilometre Londra'nın ötesinde bir yer, Cornwall, G7 zirvesinin yapılacağı yer. Ama Boris Johnson buraya özel jetiyle gitmiş efendim. Tabii hemen tartışma çıkmış ortaya. Çünkü biliyorsunuz jet yakıtı emisyona çok ciddi katkılar yapıyor. O da kendini savunmaya başlamış. Bu arada tabii bunu Boris Johnson'ı eleştiriyorlar ama Belarus'ta bu bomba ihbarı üzerine uçak indirilmesi, bir muhalif de tutuklanmıştı, aşırı sağcı. Lukashenko yönetimine karşı bütün Avrupa hava yolları uçuşları, rotalarını değiştirdiler. Belarus'u atlıyorlar. O da 250 ton karbondioksit emisyonuna neden olacak bir 79 ton uçak yakıtı anlamına geliyormuş. Kendileri de Belarus'a rejimi değiştireceğiz diye böyle bir küresel ısınmaya katkıyı yapıyorlar. Bunu da Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamayı yapmış. Şimdi G7 zirvesi başlıyor bugün ama öncesinde Boris Johnson'la görüştü Joe Biden. İlk temasını sarsılmaz müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Krallık'la yapmış oldu. İşte siber saldırılar, bu giderek öne çıkan bir konu. Dış müdahale, işte nüfus kampanyaları, hani bizden başka kimsenin nüfusu olmasın diye düşündükleri için. Yasa dışı finans, efendim silahsızlanma meseleleri, asgari düzeyde küresel vergilendirme gibi konuları konuşmuşlar. Biraz Kuzey İrlanda üzerinden problem var Amerika-Britanya ilişkilerinde gibi gözüküyor. O da 1998 Hayırlı Cuma Anlaşması ile ilgili. Brexit olup da Avrupa Birliği'nden çıkınca Britanya, İrlanda-Kuzey İrlanda sınırı problemi olmuştu. Orada da bir protokol imzalanmıştı. Aşılar sebebiyetiyle de problem çıktı Britanya ile Avrupa Birliği arasında. Boris Johnson yönetimiyle kapıştılar. Nisan'da da Kuzey İrlanda'da Hayırlı Cuma Anlaşması, 98 tarihli. Bunun altına oyacak bir takım protestolar olmuştu. Çünkü Kuzey İrlanda politikalarında da birlikçiler Britanya ile hareket etmek istiyorlar. Bir kısmı da Avrupa Birliği'ne daha yakın durmak istiyorlar. Dolayısıyla Biden yönetimi de, Boris Johnson yönetimi de ya şu iş bozulmasın diye telkinlerde bulunuyor efendim. Böyle başladılar. İkisi de birkaç kez evlenmiş isim, Boris Johnson'la Joe Biden'ı kastediyorum. Böyle espriler havada uçuşmuş. İşte daha doğrusu Biden biraz gaflarıyla tanınan bir Amerikan başkanı. Çok heyecanlıyım. Eşinizle tanıştı. Yeni evlendi Boris Johnson. Onun için de heyecanlıyım. Konumlarımızın çok üstünde, çok ötesinde evlendik biz falan gibi cümleler kurunca biraz Boris Johnson bozulmuş bu işe. Ama açık vermemeye çalışmış. Evet, bu konular konuşuldu. Şimdi tabii G7 zirvesine önümüzdeki hafta bakabileceğiz. Önümüzdeki hafta gündem yoğun olacak çünkü NATO zirvesi de Brüksel'de yapılacak pazartesi günü. Öncesinde Emmanuel Macron'dan mesajlar geldi. Zaten Amerikan yönetiminin mesajlarını aktarmıştım. Rusya ile ilgili Macron nasıl bir ilişkimiz olmasını istediğimizi netleştirmemiz lazım demiş. Ayrıca Putin ve Biden buluşacak, onun için memnuniyetini dile getirmiş. İlişkilerin çerçevesine müsamahasız ve katı olması gerektiğini de altını çizmiş. Ne demek istiyorsa artık kim kime neyi dayatacak onu anlayabilmiş değilim. Tabii Ukrayna hareketli. Zelenski yine Stoltenberg'le görüşmüş, NATO Genel Sekreteri ile Ukrayna Devlet Başkanı ve illa bizi de alın diyor Ukrayna. Çünkü Rus saldırganlığını önlememiz lazım mesajları vermiş ve bizim üyelik planımızı da bir devreye sokun demiş efendim. Böyle bir Ukrayna üzerinden, tabii Ukrayna dosyası zaten Biden'la Putin'in görüşmesinde gündeme gelecek. Cenevre'de buluşacaklar. 18. yüzyılda yapılmış Parc de la Garage ismi verilen bir villada, etrafında dikenli terlerle çevirmişler, önlemler almışlar. Hem polis hem askeri koruma, işte hava sahası kapatmaları vesaire. Bu zirve nedeniyle Cenevre biraz sıkıntı yaşayacak 15 ile 17 Haziran arasında. Biden'ın Putin'e görüşmesi öncesinde Britanya'ya ulaşan eşi Jill Biden'a da Putin'e görüşmesini sormuşlar. O da son derece hazır diye yanıt vermiş. Haftalarca okudu, bugüne kadar çalıştı, elbette o liderlerin çoğunu da tanıyor deyip zirvelere de atıf yapmış. Dış politikayı seviyor, bu onun kalesi demiş. Çok işte çok deneyimli bir dış politikacı olarak adlandırılıyor Joe Biden Amerikan politikalarında. Trump ise Biden'a tavsiye vermiş. Sakın Putin'le görüşürken uyuyakalma diye, yapacağını yapmış. Başarılar dilemiş. Putin'e samimi selamlarımı da ilet demiş. Dileklerimi de ilet demiş ama böyle işin siyaset magazini de eksik değil efendim. Ciddi konular tartışılacak. Önümüzdeki hafta biz de zirveyi değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü dünya politikalarının tabii şekillenmesinde etkili oluyor Rusya ile Amerika'nın ilişkileri. Pek çok başlık var. Ukrayna, NATO'nun sürekli Rusya'yı çevrelemeye çalışması, Doğu Avrupa'da aşırı sağcılara, neonazi iktidarlara yatırım yapılması, Rusya'da iktidar değişikliği için işte ellerinden geleni ardına koymamaları, Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım 2 hattı gibi. Tabii G7'de Çin de bunların içerisinde yer alacak. Çünkü Amerika Çin'i büyük rakip olarak tanımlıyor. Öncesinde Pasifik'te bir tatbikatı var Rusya'nın. Orada da Amerika ile bir Amerikan uçağına eşlik etmişler. Yani böyle tatlı tatlı zirveye giderken mesajlaşmalar ortada. Rus donanmasının Pasifik'teki tatbikatı sırasında Rusya bu arada dolara karşı bir hamle yapmış. 5 milyar dolar yuan ve euroya çevirmiş. Çin parası ve Avrupa parasına çevirmişler. Ulusal Varlık Fonu'ndan yapıldı bu açıklama. Emmanuel Macron bu açıklamayı yaparken Rusya ile ilgili, Türkiye ile ilgili de açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fikir ayrılıklarımız olsa da konuşmalıyız birbirimizle dedi. Özellikle de radikal İslamcılıkla Fransa'nın mücadelesinin Müslümanlara karşı olarak algılanmaması gerektiğini altını çizdi. Çünkü Türk hükümeti sürekli olarak İslamofobiyadan bahsediyor ve bunun şimdi radikal İslamcılar da Avrupa'da çok fazla terör eylemi yaptılar. Onları Müslümanlardan ayırmak vurgusu hep öne çıkıyor. Bunu dile getirmiş durumda, birbirimizi görmeye ihtiyacımız var diye de ekleyerek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye'ye S-400 mesajı geldi. Bu toplantılar öncesinde Türkiye'yi uyarmaya devam ediyoruz vurgusu yaptı Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price açıklamasında. Ankara'nın NATO ile taahhütlerine çeliştiğini bu durumun dile getirmişler ki Antony Blinken da geçtiğimiz günlerde aynı benzer açıklamayı yapmıştı. Bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, Türkiye'yi uyarmaya da devam edeceğiz. Çelişkiyi Türkiye'nin anlaması önemli vurgusu yapmış Amerikan Dışişleri Sözcüsü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması var bugün bu konuda, hem NATO zirvesi hem Biden'la görüşmeye dair. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu, önemli bir NATO üyesi olduğunu vurguluyor. Beşten dünya büyüktür diye ilk beşte yerin dünya beşten büyüktür başka. NATO'nun efendim ilk beşte yerini alan ülkesiymiş o dünya öbür dünya beşten büyüktür hikayesi BM'ye dair söylediği cümleydi. Efendim Biden'la ilişkileri ele alacağız, Macron'la Alman şansölyesiyle görüşeceğiz diyerek diğer temaslarına da atıf yapmış. Aynı zamanda işte bir de Çin'le görüşüyoruz aşı diplomasisi bağlamında, turizm konusunda Rusya'yla görüşüyoruz diye de eklemiş. Bir de baraj açılışı yapıyor Erdoğan. Yukarı Afrin barajı. Afrin tabii Suriye topraklarında, Türk topraklarında değil. Orada da Membiç'le ilgili konuşmuş. PKK işgali altında her an gözümüz kulağımız orada demiş. Suriye politikaları çok anılıyor. Birazdan Doktor Fatih Yaşlı'yla da konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkilerinin de Türkiye'nin ittifaklar sistemindeki durumu anlamaya çalışırken. Şimdi tabii pek çok yorum değerlendirme var. Bloomberg mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesini bir nevi Amerika daveti almak için sıçrama tahtası olarak gördüğü değerlendirmesi yapılmış. Hem Doğu Avrupa'da Ukrayna ve Polonya politikalarını Türkiye'nin ABD ile uyumlaştırdığı analizi yapılmış. Diğer yandan da işte Suriye ve Libya'da ilişkileri derinleştirmeyi Erdoğan'ın teklif edeceği yer alıyor. Bir de bunun üzerine Afganistan çıkmış durumda. Birazdan aktaracağım. Ama önce Hulusi Akar'ın açıklamalarını anlatmak istiyorum. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'le görüştü o da telefonda ve sonrasında da İstanbul'da Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Komutanlığı'nın açılış töreni vardı. Orada mesajlar verdi. Önemli mesajlar. NATO'nun varoluş gerekçesini koruduğunu söyledi. NATO'nun öneminin arttığını söyledi. Türkiye'nin önde gelen güvenliğin merkezinde yer alan bir ülke olduğunu söyledi. Ayrıca en önemli yükleri biz omuzluyoruz. Suriye'de bakın 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Sonra Suriye topraklarının içinde Suriyelilere biz bakıyoruz demiş Hulusi Akar. Ayrıca 2021'de bu NATO'nun hazır gücü, kara unsur komutanlığı görevini de devralmıştı. Bu da Rusya'ya karşı bir şey. Türkiye bunun da komutanlığını yapıyor. Bakın ne kadar işlevsel NATO için Türkiye devreye getirmiş. Suriye konusunda yine o da konuşmuş. DAEŞ'le aynı zamanda yani IŞİD'i kastediyor. Arapça kısaltması DAEŞ. Biz Türkçe konuştuğumuz için ben Türkçe kısaltmasını söylüyorum, Arapça değil. IŞİD'le göğüs göğüse çarpışan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri demiş. Ve buradan tabii bu saptamaları yaptıktan sonra NATO'nun Türkiye ile işbirliğinin askıya alınan F-35'ler, S-400'ler yüzünden askıya alınan F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlı olduğunu, S-400'lerden çok daha derin ve kapsamlı olduğunu da dile getirmiş. Böyle verdiği mesajlar, gizli saklı bir gündemimiz yok. Teknik anlamda zaten S-400'lerle ilgili biz sunduk planımızı, defalarca açıkça ifade ettik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün demiş S-400'ler konusuna. Bakalım Biden-Erdoğan zirvesinden bu konuda neler çıkacak. Bir de tabii Hulusi Akar çok kısa süre önce Afganistan'dan tabii çekilme kararı var. Taliban'la Trump yönetiminin yaptığı anlaşma revize edilmişti. Mayıs'ta başladı, 11 Eylül'de bitecek ve NATO çekilecek. Ama Türkiye Kabil'de havaalanında kalsın pazarlıkları yapılıyor. Bu konuda Hulusi Akar da açıkça dile getirmişti. Pentagon'da doğrulamıştı, konuşuyoruz biz bu konuyu diye. Ama Taliban bu işten çok memnun değil. Zaten İstanbul'da bir konferans yapılacaktı ve Taliban bu konferansı baltaladı. Şimdi de Taliban sözcüsü tam da acaba ihale Türkiye'ye mi kalacak Afganistan'da diye tartışılırken açıklama yapmış ve Türkiye'de NATO'nun parçası, dolayısıyla Türkiye'de çekilmeli demiş. Biraz da kibarca yapmış açıklamayı. Yoksa Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Gelecekte yeni bir İslamcı hükümet kurulurken onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz demişler. Yani kalmayın, kibarca siz de kalmayın. NATO'nun parçasısınız. Bakın biz burada yine Taliban iktidarı kuracağız. Oradan sizinle ilişki kurarız demeye getirmiş efendim. Böyle bir Afganistan veçesi var. Evet, Orta Doğu'dan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Adra ziyareti, sanayi bölgelerinden bir tanesi aslında. Ve Suriye bu talan savaşında dünyanın bütün ülkelerinin, Amerika'nın da mobilize ettiği, Türkiye tabii çok önemli, saldırıda bulunduğu, cihatçı saldırıları organize ettiği bu 11 yıllık savaşta Suriye'nin sanayisi çalınıp sökülüp götürülmüştü. Şimdi seçimler sonrası Beşar Esad yeniden Batı blokajının üstesinden gelebiliriz mesajı vermiş, fabrika sahipleri ve emekçilere hitap etmiş. Adra'nın terörist saldı bir dönem, hakikaten orada çok ağır cihatçı terör vardı, o bitirildi. Terörist saldırılara karşı Adra'nın ayakta kaldığını, bundan sonra da kalacaklarını söylemiş. Sermaye bir gerekli, bir hakikat demiş ama savaş durumlarında tek başına sermaye yetmez. Güçlü niyetler, yurtseverlik gerekir diye de vurgulamış Suriye lideri. Devletin sanayiye her türlü desteği vereceğini de söylemiş. Tabii Sezar yaptırımlarının kıskacı altında bir Suriye olduğunu da unutmamak gerekiyor. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen ise Filistinli Hamas örgütü, yani İhva'nın Filistin koluna yaptırımların öncelik olduğunu dile getirmiş Tahsisatlar Komitesi'nde. Aynı şekilde Yemen'deki İran bağlantılı diye sunulan Husi hareketine de yine yeni yaptırımlar Amerikan yönetimi getirmiş. İran'dan mesajlar var. Nükleer anlaşma eğer Viyana'da yeniden müzakere ediliyor, çözülürse sorun, hemen bir ay içerisinde biz gerekli petrol sevkiyatlarına girişebiliriz, sanayimiz hazır iddiasında bulunmuşlar. Bir de Venezuela'ya bir İran savaş gemilerinin gitmesi durumu var. Bir muhrip ve üst gemisi yola çıkmış, Amerikalılar kaygı ifade ediyorlar. Neden gidiyor diye. Tabii Venezuela'da baskı altında tutuluyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Dolayısıyla İran petrolü destek gemileriyle Venezuela'ya ilk defa gönderilmiyor. Bunu da aktarmış olayım size. Son olarak efendim Latin Amerika'dan başlıklarım var. Peru'da 6 Haziran'da başkanlık seçimleri düzenlenmişti. Kıl payı farkla Marksist solcu aday Pedro Castillo'nun kazandığı yolunda haberler geliyor. %50.19. Rakibi de Özgür Peru Partisi'ndendi Castillo. Rakibi de Popüler Güç Partisi'nin adayı Keiko Fujimori, kadın aday. Tabii kendisi babası Alberto Fujimori'nin 10 yıllık acımasız yönetimiyle Peru'da bilinen sağcı, aşırı sağcı bir isim. Geride kalmış gibi gözüküyor. Hakkında onun da bir takım para aklama iddiaları var. Fujimori aynı zamanda yargılanmıştı, 25 yıl hapse mahkum edilmişti ve sadece yolsuzluklar değil, insanlığa karşı suç işlemekten ötürü yargılanmıştı. Onu da anımsatayım efendim. Evet, Bolivya'da darbe girişimi düzenlenmişti. Bir yıl sürdü bu girişim. Amerikan destekli bir hükümet kurulmuştu ve sonunda sandık kurulunca Evo Morales'in yerine aday olan isim seçilmişti. Şimdi tabii komşu ülkelerinde bu darbeci Anes hükümetine destek verdikleri araştırmalarında Ekvador'dan silah tedariki yapıldığı haberleri geliyor. Onlar da bunu soruşturmaya başlamış durumdalar. Kolombiya'da da sağcı bir hükümet var. Protestolarla iniyor 28 Nisan'dan bu yana ülke. Ama kimse Kolombiya'ya fazla bir şey söylemiyor. Çünkü orada sağcı bir hükümet var. En son 84 insan yine kayıp, haber alınamıyor. Pek çok insan kayıp aslında, bu resmi rakam. Binlerce insan suikastlere kurban gitti geçmiş son 3-4 sene içerisinde. Özellikle de o liberal barış işlemedi, farkla yapılan liberal barış işlememişti öngörebileceğimiz üzere. Ondan bu yana durum parlak değil Kolombiya'da. Dediğim gibi kimse çok fazla anmıyor. Evet, bir nefeslenelim efendim. Zara'dan Nedo Lubile'yi dinleyelim. Az sonra Doktor Fatih Yaşlı'yla burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Слова, что дарила, не так были горячи. А струны помнят их, да только ты молчишь. О, недолюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и ей согреться нечем, тебя простила. А время все не лечит, и снова за тобою, словно в омут с головою. Недолюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и ей согреться нечем, все разбудила нечаянная встреча вновь. Гнал тишину, тронешь тонкую струну, и мотив почти забытый зазвучит. Так ты скажи хотя бы слово, не молчи. Ох, не долюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и ей согреться нечем, тебя простила. А время все не лечит, и снова за тобою, словно в омут с головою. Недолюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и согреться нечем, все разбудила нечаянная встреча вновь.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Fatih Yaşlı var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdi çok kritik bir zirve haftasına girildi. Küresel anlamda tabii Biden'ın ilk yurt dışı turundan kaynaklanıyor. Gerek G7 zirvesi, gerek NATO zirvesi, gerek ikili temaslar bağlamında. Türkiye'nin de Batı'yla ilişkilerinde son dönemde sıkıntılı bir resim vardı. Pek çok başlık tartışılıyor tabii. S-400'ler de var, Halkbank da var. Ama son dönemde Suriye, Afganistan gibi konular S-400'lere ekleniyor. Karşılıklı pozisyonlar dile getiriliyor. Amerika'da Türkiye ile çeşitli pazarlıklar yapıyor diye kulislerde yansıyor. Avrupa Birliği ile de sıkıntılı zirveler yaşanmıştı. Şimdi ama düğün biraz tabii Erdoğan-Biden görüşmesi diye herkes bakıyor. Öncelikle böyle mi? İttifak ilişkilerindeki görünüm nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz diye sorarak başlayayım.
Öncelikle şunu söylemek lazım. Biden yönetiminin aslında bir önceki yönetimden kalan bir takım arızaları tırnak içerisinde Amerikan dış politikası açısından tamir etmesine yönelik süreçle ilgili bu zirvede. Çünkü Trump işte NATO'ya bakışı belliydi, Avrupa Birliği'ne bakışı belliydi, Amerikan dış politikasına bakışı belliydi. Şimdi Amerika tekrar işte o soft power'ı kullanarak bir tür yeniden küresel güç olduğunu, hegemonik güç olduğunu göstermeye çalışıyor. Hatta işte bir iki gündür şeyi konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin aşı dağıtacağını tüm dünyaya konuşuyoruz. Dolayısıyla bir imaj tamiri çalışması var. Biden'ın tırnak içerisindeki demokrat kimliğine uygun. Bunu bir yere koyalım. Türkiye ve ABD ilişkilerine gelince aslında benim sizin programa her bağlandığımda söylediğim bir cümle var. Türkiye, Amerika ve genel olarak Türk dış politikasını anlamaya çalışırken diyorum ki jeopolitikle baktığımızda anlayabileceklerimizin bir sınırı var. Ama ekonomi politik açısından bakıldığında bütünlüklü bir perspektife ulaşabiliyoruz. Ve Türk dış politikasını da esas olarak ekonomi politik üzerinden okumak lazım diye. Şimdi ekonomi politiğe baktığımızda ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu: korkunç bir işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, dövizlerin yüksekliği, faizlerin yüksekliğiyle Türkiye ekonomisinin son derece kırılgan bir yapısının olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'de ekonomi ciddi bir krizin içerisinden geçiyor. Buna paralel bir şekilde Türkiye ekonomisi bu içinden geçtiği krizle birlikte bize şunu gösteriyor. Aslında bütünüyle batıya bağımlı. Yani uluslararası hiyerarşi içerisinde istediği kadar işte Rusya ile Çin'le ilişkilerini geliştirdiğini iddia etsin ya da hatta bazı yorumcular tarafından eksen değiştirdiği iddia edilsin. Hmm. Ekonomi politik açısından bakıldığında çok basit bir şekilde şunu görüyoruz. İthalatı, ihracatı batıya bağımlı olan, finans piyasaları batıya bağımlı olan, dışarıdan para gelmediği sürece döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle sürekli kur şokları yaşayan, krizler yaşayan bir ekonomi var. Şimdi evet. Bir yandan böyle bir kırılgan ekonomi varken öte yandan siz ekonominizin boyutunu aşan bir siyasi iddiayla Türk dış politikasını yönlendirmeye çalıştığınızda önünüze ciddi arızalar çıkıyor. Yani bunu Suriye'de gördük, Libya'da gördük, Irak'ta gördük, Doğu Akdeniz meselesinde gördük. Yani tüm o emperyal iddialar, yeni Osmanlıcılık iddiaları eninde sonunda geliyor. Türkiye ekonomisinin bu kriz yüklü yapısına çarpıyor. Ekonominiz gelişmediği sürece, ekonomik anlamda bağımsızlığınız olmadığı sürece istediğiniz kadar işte imparatorluk hayalleri görün, emperyal vizyondan bahsedin. Bunun bir karşılığı olmadığı anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bu yeni yönelimin, Biden'la ilişkileri yeniden düzenlemeye yönelik girişimin gerisinde de aslında bu var. Yani Türkiye eğer dış politikada tekrar batıya yanaşırsa, o emperyal iddialarını geriye çeker ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Biden yönetiminin hem Orta Doğu'da hem de Karadeniz'de, Kafkasya'da Rusya ile ilgili planlarına eklemlenebilirse, Türkiye'ye yeniden yatırımcının gireceği ve böylece işte döviz fiyatlarının düşeceği, bunun beraberinde faizleri aşağıya çekeceği hesaplanıyor. Bunların gerisinde de aslında iç politikaya yönelik hesaplar var. Yani Türkiye çoktan bir seçim konjonktürüne girmiş durumda. Evet. Böyle bir ekonomik krizle eğer seçime giderse başına gelebileceklerin farkında olduğu için Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı ile ilişkileri tamir edip o tamiratın iç politikadaki sonuçlarının meyvelerini toplamaya çalışacak önümüzdeki süreçte.
Fakat şöyle bir bakış da hep dile getiriliyor. Her şeye rağmen işte S-400'lerde inat ettiği, işte Suriye'ye yapılan operasyonlar ve Ankara'nın belli ölçülerde bir bağımsızlık demeyelim ama biraz daha özerk davranabildiği yolunda değerlendirmeler de var. Şimdi bir de burada tabii ihaleyi alma gibi bir husus var. En son Afganistan üzerinden de bunu konuşuyoruz. Bunlar pazarlık konusu mu ediliyor? Yani Türkiye böyle bir geçmişteki politikalara belki birazcık daha geri döndüğü takdirde önünün açılması beklentisi karşılanabilir mi diye formüle edeyim.
Ben Türk dış politikasının geçmişe nazaran daha bağımsızlıkçı olduğu iddiasının bütünüyle yanlış olduğu kanaatindeyim. Bilakis iktidar partisinin şimdiye kadar atmış olduğu adımlar gerek ekonomiyi getirdiği nokta, gerek devlet aygıtının içerisinde işte bu son mafyatik gelişmeler üzerinden haberdar olduğumuz hadiseler, hukukun ortadan kaldırılması, bürokrasinin ve liyakatin ortadan kaldırılması, tüm bunlar aslında tam tersine emperyalizm karşısında, büyük devletler karşısında Türkiye'nin elini daha da zayıflatan, Türkiye'yi emperyalizme daha bağımlı kılan bir sonuç yarattı. Dediğim gibi yani Türkiye'den 3-5 milyar dolar para çıktığı anda ekonomimiz çok rahatlıkla krize girebiliyor. Bu açıdan bakıldığında ortada bağımsızlıkçı bir dış politika anlayışı olduğunu söylemek mümkün değil. Ben daha çok bunun bir tür hamaset edebiyatı olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan şunu da görmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 25-30 yılda gerçekten aşınan bir gücü var. Emperyalist hiyerarşi içerisinde herkes kendisini yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Küresel düzlemde güç ilişkileri değişiyor. Şimdi böylesi bir konjonktürde, yani ABD'nin zayıfladığı bir konjonktürde Türkiye'de de elbette ki yönetici elitin bu hiyerarşi içerisinde kendisine yeniden bir yer bulmaya çalışması, araması anlaşılabilir, doğal görünüyor kendileri açısından. Şimdi o sizin söylemiş olduğunuz pazarlık mı yapılıyor vesaireye baktığımız zaman evet, pazarlık yapıldığını ve o hiyerarşi içerisindeki konumla ilgili olduğunu görüyoruz bunun. Son 3-4 aydır yaşanan gelişmeleri bir hatırlayalım. İşte Montreux tartışması yapıldı, Ukrayna'ya SİHA satışı tartışması yapıldı. İşte Amerikan gemileri Karadeniz'e girebilecek mi, giremeyecek mi, buna dair tartışmalar yapıldı. NATO için aynısı yapıldı. Öte yandan Türkiye işte bir NATO ülkesi olan Polonya'ya silah, SİHA sattı. Ve hem Ukrayna'ya hem Polonya'ya verilen SİHA'ların eninde sonunda Rusya tarafından bir tehdit olarak görüldüğünü biz biliyoruz. İşte Ukrayna örneğin NATO'nun yeni koçbaşı olarak görülüyor Rusya'ya yönelik NATO tehdidi bağlamında bakıldığında. Ve Türkiye bunların hepsinde Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'la olan ilişkilerde, Kıbrıs meselesinde aslında birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri ve Biden yönetimine bak birlikte çalışabiliriz diyor. İşte bunun son örneği de NATO'nun çekildiği Afganistan'da havalimanını bize verin, kontrolünü biz sağlayalım diyen bir yaklaşımdı. Tabii bu aslında Türk dış politikasına bir yandan yabancı olmayan bir yaklaşım. Yani biz NATO'ya girdiğimiz andan itibaren Türkiye'de yönetici sınıf her zaman askeri bir dış politika enstrümanı olarak gördü. NATO ile ilişkileri hep bu bağlama yerleştirdi ve şimdi de benzer bir şekilde bakın biz sizin boşalttığınız alanlara sizin yerinize girebiliriz ve sizin adınıza hareket edebiliriz deniliyor. Bu dün Suriye'de denenmişti. Bugün Afganistan'da ve başka yerlerde deneniyor. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman ben buradan bağımsızlıkçı bir dış politikanın değil de tam tersine güya Abdülhamitçiliğe özenen bir neo-Abdülhamitçi zihniyetin bir denge politikası olduğunu düşünüyorum. Ama o denge politikasının işe yaramazlığı da aslında şu anda fark edilebiliyor. Çünkü Türkiye evet. Cami arasında bir namaz kalmış bir pozisyonda.
Evet. Bir de tabii bunların mesela Suriye çok Türkiye'de konuşuluyor ve Irak ayağı da konuşuluyor. İş politikaya yansıyacak bir takım sonuçları da herhalde sonuçlarını da düşünmek ve değerlendirmek lazım. Suriye sahası bir süredir çok fazla hareketli değil ama özellikle Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları var ve biraz da Amerikan yönetiminin politikalarını kimse çok fazla kestiremiyor Suriye ve Irak'a yönelik ama dönüyor dolaşıyor. Hepsi tabii Türkiye ile ilişkilere bağlanıyor ya da ittifak edilecekse Türkiye ile bunun çerçevesinin ne olacağına bağlanıyor. Amerika'nın tabii orada Suriye demokratik güçleriyle birlikte hareket ettiği bir zemin var. Önümüzdeki dönemde de Türkiye herhalde bu biraz bu zemine bir adaylık aday olduğunu ifade ediyor bir şekilde son dönemde. Ben en azından bu mesajları böyle görüyorum. Suriye politikasında bir değişiklik bekleyebilir miyiz bu zirve sonrasında Fatih Yaşlı?
Şunu görmek lazım tabii. Suriye'nin kuzeydoğusuna yani Rojava olarak tabir edilen bölgeye orası Amerika'nın inisiyatifinde olduğu sürece ben Türkiye'den herhangi bir askeri müdahale olacağını vesaire düşünmüyorum. Hatta tam tersine el altından bir takım ilişkiler, petrol bazlı bir takım ilişkilerin bile tesis edildiği söyleniyor. Ama öte yandan batıda yani kuzeybatıda Türkiye'nin kontrol ettiği topraklarda, fiili olarak kontrol ettiği topraklarda evet yani artık oraya işte üniversiteler kuruluyor, işte kaymakamlar görev yapıyor, valiler görev yapıyor, Suriye Özgür Suriye Ordusu TSK tarafından eğitiliyor vesaire. Ama eninde sonunda oraya Şam yönetiminin bir müdahalede bulunma olasılığı son derece güçlü. Bir yandan tabii işte Rus basınında çıkan bir takım haberler düşüyor önümüze. Deniliyor ki Türkiye Kuzey Suriye'yi ilhak etmeye hazırlanıyor. Yine başka bir takım kaynaklarda deniliyor ki KDP ile birlikte Irak'ın kuzeyinde bir tür gevşek federatif bir yapıya doğru gidilmesi planları yapılıyor deniliyor. Dolayısıyla hani işin bir boyutunda AKP'nin iktidarın hayalindeki toprak genişlemesi meselesi var. Ama bunlar eninde sonunda elbette ki Amerika ile Rusya ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin doğasına ve elbette ki onların ne diyeceklerine bağlı. Yani Türkiye ne Suriye'de ne de Irak'ta tek başına inisiyatif alıp tek yönlü adımlar atamaz. Biden yönetiminin Irak'a, Kürt sorununa, Suriye'ye bunlara nasıl baktığı, Orta Doğu'ya nasıl baktığı ve Türkiye'ye burada bir rol, yeni bir rol biçip biçmediği herhalde önümüzdeki süreçte ABD-Türkiye ilişkilerinin de özellikle çatısını oluşturacak diye düşünüyorum.
Evet, peki burada S-400 kilidi var tabii. Sürekli altı çiziliyor Amerikan yönetimi. geri adım atmıyor gibi gözüküyor. Türk tarafının önerileri var. Son olarak Hulusi Akar'ın da en son zirve öncesi mesajı, hani F-35'ler, S-400'ler ilişkilerimizden daha değerli değil gibi son derece anlamlı da cümleler sarf etti. Tabii Türkiye'de İncirli'ye kaldırılacak, Amerika Türkiye kontrolünde olacak, efendim Rus uzmanlar zaten olmayacak gibi bir takım söylentiler dolaşıyor. Bu kilidi, S-400 kilidini çözerler mi, ne dersiniz?
S-400 meselesi iki taraf açısından da tabii farklı anlamlar taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından bir tür örnek olay olarak görülüyor. Yani eğer bugün Türkiye'nin S-400 almasına hiç ses çıkartılmazsa yarın ABD'nin başka müttefikleri de belki S-400 alabilirler. Dolayısıyla yaptırımların vesairenin gerisinde bu var. Ama öte yandan tabii ki Türkiye'yi komple NATO ve Batı dışı bırakmamak adına da ilişkileri koparacak ölçüde büyük yaptırımlar uygulanmıyor. Bunun böyle olduğunu biz biliyoruz zaten. Türkiye açısından ise alınmış S-400'lerin hiçbir şey olmamış gibi götürülüp iade edilmesi ya da Türkiye topraklarının dışına çıkarılması AKP açısından özellikle iç kamuoyunda ciddi bir imaj sarsıntısı anlamına gelir. Çünkü yıllardır Türkiye toplumuna işte bize hava savunma sistemi satmadılar, biz bu yüzden S-400'leri almak zorunda kaldık, S-400'ler bizim için hayati önemdedir vesaire diye bir hikaye anlatılıyor. S-400'lerin sınır dışına çıkartılması bu hikayenin aslında ne kadar boş, altı boş bir hikaye olduğunu da ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bir orta yolcu çözüm bulunması gerekir. Yani Amerika Birleşik Devletleri
bulunabilir mi? Sizce bulunabilir mi?
Belki bulunabilir. Yani gerçek anlamda el altından bir teminat verilecekse bunların asla sandıktan çıkarılmayacağına dair, belki Türkiye yakın zamanda hemen o F-35'e alınmaz, F-35 programına dahil edilmez ama bunların gerçekten hiçbir zaman kullanılmayacağı yönündeki bir teminat bir süre Amerika Birleşik Devletleri tarafından izlenebilir. ABD kendisinin verdiği ödevleri bu iktidarın yapıp yapmadığını kontrol edebilir. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde, belki hemen şimdi değilse de bir ihtimal olarak söylerim tabii, önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu S-400'ler unutturulduktan sonra belki de sonsuza kadar rafa kaldırılabilir Türkiye'deki iktidar açısından. Çünkü dediğim gibi meselenin ekonomi politik boyutuna bakıldığında AKP Türkiye'de kapitalizmin işleyiş kuralları doğrultusunda hareket eden, onun çıkarları doğrultusunda hareket eden bir parti konumunda. O çıkarlara aykırı olan hamlelerden eninde sonunda hep geri adım attığını biz biliyoruz. Ve şu anda da dediğim gibi seçim konjonktürüne giren bir ülkede ABD ile yeni bir krizi ben iktidarın göze alamayacağını, çünkü bu krizin beraberinde çok daha büyük bir ekonomik krizi tetikleyeceğini ve bunun da sandıkta AKP açısından son derece zorlaştırıcı bir şey olduğunu düşünüyorum.
Yani belki Suriye'ydi, Afganistan'dı, Irak'tı ve belki hatta Orta Asya'ya uzanan, bir de işin Çin ayağı var çünkü. O, bu tarz siyasi başlıkların daha fazla öne çıkıp S-400'lerin biraz daha teknik bir detaya ya da sönümlenmeye mi, bu tarz bir şey mi kastettiğiniz?
Evet, evet. Yani Türkiye kendisinin Amerika Birleşik Devletleri açısından Orta Doğu ve hatta işte söylemiş olduğunuz üzere Orta Asya'ya uzanan bir genişlikte hala işlevsel olduğunu kabul ettirebilirse Amerikan yönetimine, Amerikan yönetimi bunların karşılığında S-400'leri teknik bir mesele olarak görebilir. Onları bir süreliğine daha bir sorun başlığı olmaktan çıkartabilir gibi geliyor bana.
Peki son olarak bütün bunlar Rusya ile ilişkileri etkiler mi? Çok birkaç dakikam daha var. Hani çok uzun olmamakla beraber ne dersiniz bütün bu sürecin
Rusya ile ilişkileri etkileyeceğini aslında biz şimdiden görebiliyoruz. Yani ben turizm meselesinin, Rus turistlere uçuş yasağı getirilmesi meselesinin Türkiye'ye doğrudan salgınla ilgili olduğu kanaatinde değilim. Yani Ukrayna'da izlenen politikaya bakıldığında, az önce konuştuğumuz Montrö'nün tartışmaya açılmasına bakıldığında, işte Suriye'de ABD ile yeniden pazarlıkların yapıldığına bakıldığında Rusya'nın da bu süreci çok daha net okuduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü zaten Rusya en başından beri Türkiye'ye her zaman şunu, Türkiye ile ilgili şunu söyledi: bir stratejik ortak değiliz, aramızda sadece bir takım çıkar ortaklıkları var denildi. Ve bence eninde sonunda zaten Türkiye'nin Batı bloğunun bir parçası olduğunu ve yüzünü tekrar oraya döneceğini Rusya yönetimi de tahmin edebiliyordu. Onlar açısından önemli olan bu süreçte kendi çıkarları adına atılacak adımların Türkiye tarafından kabul edilmesi. İşte örneğin S-400. S-400'lerle ilgili dediler ki biz sattıktan sonra siz isterseniz bunu işte evet. götürün bir depoya koyun ya da isterseniz bununla bilmem ne yapın. Bizi ilgilendirmez. Önemli olan oradan S-400'leri almanızdı. Ya bu nedenle ben izlenen sürecin Rusya'yı çok şaşırtacağını düşünmüyorum ama ilişkilerde artık eskisi gibi işte Putin'le Erdoğan arasındaki bir telefon görüşmesine bakacak düzeyde de muhtemelen hiçbir zaman olmayacaktır. Tabii Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerinin seyrine bağlı olarak.
Evet ama tabii Suriye ayağında da Lavrov'un son mesajları önemliydi belki bir parça. Belki dinleyicilerimize onu hatırlatarak bitirebiliriz. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde tehlikeli maceralara hazırlandığını söylerken bir dolaylı da bir atıf sanki var gibiydi. En son açıklamalarında daha çok batıya mesajlar verirken arada onu da işitmiştik. Çok teşekkür ediyorum Fatih Yaşlı değerlendirme için. Hep beraber takip edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz gelişmeleri. Çok teşekkür.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Evet. Önümüzdeki zirveler Joe Biden'ın Avrupa'ya ulaşmasıyla G7 NATO zirvesi bu çerçevede Türkiye'nin Batı dünyası ile ilişkileri, ittifak ilişkileri bunların doğalarını konuştuk. Doktor Fatih Yaşlı ile birlikte bugün size Sergey Lubavin'den Nejnos'la veda edelim. Hassasiyet, narinlik, kibarlık anlamına geliyor Rusça. Nejnos efendim. Haftaya pazartesi görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Дочь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты единственный грешный? Где ты? Он не обещал лучшие песни свои. Он не обещал тебе весь мир подарить. Он не обещал золото древних богов. Он пообещал только святую любовь. Нежность, острая по ночам, знаешь, если б сначала начать, только в небе кружит воронье. Где ты, глупое счастье мое? Предавай дотла сжигая мосты. Нет, не обещай золото древних богов, а пообещай только святую любовь. Нежность, острая боль по ночам. Если б сначала начать, только в небе кружит воронье. Где ты, глупое счастье мое?
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.